Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal.
Ayrım 6.
Doğru dedi Yusuf. Ali şımardı. Ne diyorsun, girişeyim mi? Yusuf durdu. Deli, girişeyim miymiş? Amanı bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bil Ali, bil. Bilmiyorum işte. Bilmek lazım. Emmim derdi ki, sizsiz olun, şehirlinin fendine düşmeyin. Sizi vallahi yek ekmeğe muhtaç ederler derdi. Ali arkada kalmıştı. Ağır, kaba, battal, humurdandı. Emine de, emminin avradına da haza Osmanlıymış. Yusuf duymadı. Köseyle önden yürüyordu. Geceyi geçirdikleri top ağacın altına geldiler. Yorganlarıyla torbalarını bırakıp oturdular yere. İflahsızın Yusuf keyifli keyifli gülerek köylü cigara paketlerinden birini hovardaca yırttı. Birer köylü yakalım bakalım ne olacak. Paketi arkadaşlarına uzattı. Köse aldı. Ali başka yöne bakıyordu hırslı hırslı. Yusuf yaksana lan dedi. Ali hep hırslı bir tane aldı. Çevrelerindeki işsiz tiryakiler cigaralara imrentiyle bakıyorlardı. Irgat başı üç arkadaşı birbirinden ayırmıştı. İflahsızın Yusuf kirli kozada çalışıyordu. Tarladan tozu toprağıyla gelip doğrulmuş kirli kozaların bulunduğu mağaza, fabrikanın gün batısında yan yana 15 depodan biriydi. Bu depolar her yıl fabrikaca satın alınan kirli pamuk kozalarıyla dolar, bütün mevsim işlenir, şift denilen kuru kabuğundan, daha sonra da çırçırlarda tohumundan ayrılan kirli kozalar artık kirli kozalıktan çıkar, pamuk olur, sonra da fabrika iplikhanesinde pırıl pırıl makinelerden geçirilerek iplikler de dokumahane tezgahlarında bez haline getirilirdi. Dışarının soğuğuna karşılık koza mağazasının içi hamam gibiydi. Ellerindeki yaba denilen kocaman tahta çatal ya da demir tırmıklarla koza yığınına girişen 11 ırgat, kozaların müthiş tozundan korunmak için ağızlarını burunlarını paçavralarla sarmışlardı. Her yaba vuruşta koza dağından parçalar kopuyor ya da çürük bir duvar yıkılıyor, toz bulutları tavandaki ufacık ampulün sarı ışığını körleştiriyordu. Bu mağazalar çırçırların bulunduğu, yani pamuğun tohumundan ayrılma işinin yapıldığı yerden uzak olduğu için ırgat başı sık sık kontrole gelemiyordu. Mağazadaki 10 kirli kozacıya Halo Cafer'i baş yapmıştı. Kısa kalın biri olan Halo Cafer asıl patoz ırgatıydı. Bilek gibi kalın, kapkara bıyıklı, esrarkeş bir Kürt. Türkçesi bozuk mu bozuk, aksi hemen öfkelenip kavga çıkaraveren biri. Arkadaşları ondan çok çekinirlerdi. İflahsızın Yusuf'a sertçe, ulan Yusuf dedi, git dur kapıda da bir cigara sarak. Yusuf tozdan bunalmıştı, canıma minnet, elinden yabayı attı, olur ağa, olur Cafer ağa. Dışarı çıktı, hava tertemizdi, üst üste kokladı, sonra bir kıyıya çömeldi. Makine dairesinin gece gündüz bir an bile durmayan kocaman, dev bir nabız gibi atan sesini uzun uzun dinlerken, gözü gecenin içinde upuzun fabrika bacasına takıldı. Bacanın ağzından beyaz dumanlar savruluyordu tertemiz ama soğuk karanlıklara. Burun deliğinden birini tıkayıp öbüründen hıhladı. Elinin tersiyle sildi. Hikmet-i Hüda, insan dediğin gerçekten de bir kanatsız kuşmuş. Buna da şükür. Lakin bizim uşaklar ne yapıyor ola? Ali, en çok da Ali. Gücüne kuvvetine güveniyor, deli. Köy yerinde üç kişi vız gelirmiş de ırgat başıya kara kucak girişecekmiş. Akıl mı şu, şehir burası. Burada kara kucak söker mi? Üçün beşin yoluna bakmaya mı geldik şehre, kara kucağı mı? Mağazadaki bir kibrit çakıldı. Yusuf döndü baktı, güldü usulcacık. Esrarlı cigaranın ateşlendiğini anlamıştı ya, nesine gerekti? Oysa bir bilseler koza mağazasında sigara içildiğini, hepsinin tozunu atarlar, duman ederlerdi. Ederlerdi ya, büsbütün içilmediğine inanamayan fabrika sahibi, zaman zaman tatlı uykusunu bırakıp, hiç kimseye haber vermeden fabrikaya, çoklukta koza mağazalarına geliverirdi. Yusuf ilk zamanlar bu işe razı olmadı. Hemşerilerinin kozaları tutuşur da yangın tekmil fabrikayı sararsa, mal ha, hemşerilerin ha, kendilerinin. Sonra neme lazım diye düşünmeye başladı. Halo Cafer'in sağ solu yok. Böyle böyle düşündüğüm kulağına çalınır da Allah'ımı şaşırtır. En iyisi kozaların tutuşmamasını Cenab-ı Allah'tan dilemekti. Ağzını gere gere esnedi, yeniden baktı. Tutuşturulmuş esrarlı cigara elden ele dolaşıyordu. Her zamanki gibi. Ağanın yerden bitercesine çıkıverdiğini onlar da biliyorlardı. İşi çabucak bitirip kafaları tuttuktan sonra cigarayı boğdular, yani söndürdüler. Halo Cafer'in kılın kalın. Yusuf dedi. Gel babam gel. Çömeldiği yerden kalktı. Ta karşılarda karaltılar, dikkatle baktı. Tamam, çırçırlara kirli koza taşıyan arkadaşları Dekovel'i ite ite geliyordu. Haber verdi. İş hemen her zamanki gibi yeniden başladı. Köse Hasan sulu kozaya verilmişti. Çırçır dairesinin arka bölümündeki sulama makinesinde ıslanıp tabını almış pamuk, kozaları çinko akkalıklarla bir başka mağazaya, pehlivan Ali'nin çalıştığı kırma makinesine taşınıyordu. Kırma makinesinde kabukları kırıldıktan sonra da şifleme makinelerine taşınıyor, tohumlu pamuk kırılmış sert kabuklarından ayrılıyordu. 8 sulu kozanın 8'i de çinko aralıklardan sızan kirli sularla iliklerine kadar sırılsıklandılar. Titreşiyorlardı. Sulu kozacılık bir yerden bir yere 12 saat sulu koza taşımaktan başka bir şey olmayan kaba hammallıktı. Kaba hammallıktı ama cam yerine ıslak çuval geçirilmiş pencerelerden vuran ayaz içerisini buzdolabına çevirdiği için burada çalışanlar çoğu zaman kötü kötü öksürmeye başlar, çok geçmeden de zatürreye yakalanırlardı. Çenesine doğru sıklaşan boz kıllı, kupkuru yüzüyle Köse Hasan ötekilerden daha çok titriyordu. Avuçlarını birbirine sürdü, hohladı, koltuk altlarına soktu, olmadı. Titreme içinden, içinin derinliklerinden geliyordu. Bir ara öyle titremeye başladı ki, "Abaruh!" dedi, "Abaruh!" Yanındaki iş arkadaşı kara kuru biri olan, "Ne o?" diye güldü, "Yiyemedin mi?" "Yiyemedim kardeş, yiyemedim. Yenecek gibi değil. İçimde bir şeyler oluyor." "Ne oluyor?" "Bilemiyorum. Sizin memlekette soğuk olmaz mı?" "Olur, olur ya, buranın soğuğu beter." "Beter meter, para hatırı için dayanacaksın. Paşa babanın konağı değil burası." Hasan alınmadı. Çinko arkalığı da dolmuştu zaten. Sırtlayıp pehlivan Ali'nin tek başına çalışmakta olduğu kırma makinesine seyirtti. Irgatbaşı güçlü kuvvetli gördüğü pehlivan Ali'yi kırma makinesine vermişti. Kuvvetli bir volanın sertçe çevirdiği kırma makinesi pamuk kozaların sert kabuklarını kırıyor, kırık kabukların tohumlu pamuktan temizlenmesi için şiflemelerden geçmesi gerekiyordu. Şiflemeler kırma makinesinin karşısında yan yana 3 taneydi. Yanık tahtalı tavanından toz salkımları sarkan odanın makine şakırtısı yüklü havasında pamuk tozları uçuşuyor, duvarlar, döşeme tahtaları, işçiler, eli yüzü kara makinistler sarsılıyorlardı. Pehlivan Ali kırma makinesinin ağzında dikiliyordu. Bir başka bölümdeki sulama makinesinden geçip ıslatıldıktan sonra tavını alması için arka mağazalarda bir süre bekletilen kozalar 9 kişilik bir işçi kadrosu tarafından çuvallara ve sırta taşınarak pehlivan Ali'nin yanına çıkarılıyordu. Ali güçlü elleriyle kavradığı çuvalı makinenin ağzından içeri kalın lama demirinin dakikada 1500 devir yapan fırtınasına boşaltıyor. Bu fırtınadan parçalanan kozalar makinenin önünden savrulup birikiyor, fişlemecilerse bunları şifleme makinesine taşıyorlardı. Şifleme makinelerinden geçip kırılmış kabuklarından ayrılan tohumlu pamuğa kütlü deniyordu. Kütlüler örme kamış sepetleriyle bu kütlüleri çırçır makinelerine götürüp her makinenin arkasındaki tahta sandığa boşaltıyorlardı. Dışarıdaki ensiz uzun salonda karşılıklı 18'erden 36 çırçır makinesinden her birinde bir işçi oturuyor, elindeki değneği makinenin önünde dönen ve işçinin avuç avuç attığı kütlüğü yutan silindirler arasında sağa sola kullanarak makinenin iyice yemesine yardım ediyorlardı. Çırçır makinesinden geçen kütlü ise tohumundan ayrılmış saf pamuktur artık. Makinelerin önünde iç yağ kadar beyaz, hafif yığınlardır. Çukurova'nın bereketli topraklarından binler, on binlerce insanın çabası, alın teri, emeğiyle elde edilen beyaz altın. Pehlivan Ali ilkin işini çok yadırgamıştı. Sarsıntı, toz, makine şakırtısı, vınıltı, uğultu ama ne olursa olsun memnundu. Şehri görmüş, köy yerinde başkalarına ballandırarak anlatacağı neler neler öğrenmişti. Köy yeri köylüler kafasından uğultuyla geçiyordu. Gün geliyor Ali köye dönüyordu. Kahveye gidiyordu tabii. Veli'nin trende kendilerine yaptığı gibi resim çıkarıp gösteriyor. Köylüsünün şaşan bakışları önünde gururlu, siz bilmezsiniz diyor. Siz şehre inmediniz ki. Çukurova gibi var mı? Görseniz dilinizi yutarsınız. Ter içindeydi. Koza çuvallarıyla gelen işçilerin bitmez tükenmez zinciri rahat rahat köyünü düşünmesine bırakmıyordu. Dolu çuvalıyla dayanan işçiden aldığı çuvalı makinenin dört köşe ağzından boşaltıp boş çuvalı geri verirken yeni bir dolu çuval dayanıyordu önüne. Alıyor, boşaltıyor, geri veriyor, yenisi, sonra yine, yenisi, daha da yenileri. Bu hiç duramamacasına böyle sürüp gidiyordu. geniş çeneli, yuvarlak, erkek yüzlü, terli terli parlıyordu. İçtiği bacaklarına yapışan donu su gibiydi. En çok da kötü kötü kaşınan kıllı göğsü. İşe alıştıkça kaşınma, boğazındaki gıcıklanma geçti. O kadar ki kozaları çuvalıyla alıp makinenin ağzından dökerken, gözleri çevrede dolaşmaya, kapıdan dışarılara, dışarıdaki çırçır makinelerin üzerindeki beyaz başörtülü kadınlara, saçılan pamukları uzun saplı süpürgeleriyle toplayan süpürgeci kızlara kayıp tatlı tatlı iç çekmeye başladı. Sabahın altısında çırçır ustasından emir alan ırgat başı, fırıldaklı düdüğünü sertçe öttürdü. Atölye stop etti. Çırçır makinelerin üzerindeki işçiler indiler. Şifleme, kırma, sulu kozanın bütün işçileri terli, yorgun, sırılsıklandılar. Süpürgeci kızlar da süpürgelerini birer yana bırakmışlardı. Herkes karnını doyurmak için birer kıyıya çekildi. Kadınlarla kızlar büyük mengenenin önüne toplanmıştılar. Çıkınlar açıldı, yiyecekler serildi. Ekmek, peynir, tahin helvası, kara zeytin, kuru soğan ya da yağı donmuş mercimek çorbası, bulgur pilavı, duru suda kaynamış nohut, iştahlı ağız şapırtılarıyla yeniyor, gülünüyor, hatta gevrek kahkahalar yükseliyordu arada. Erkek işçilerden birçoğuysa yeme içmeyi unutmuş, sigara içmek için helaların yolunu tutmuşlardı. Üç arkadaş da arka mağazalardan birinde çarşı somunuyla kara zeytine bağdaş kurmuşlardı. Pehlivan annenin gözleri yanıyordu. Biber ekelemişçesine ılık ılık terliyordu üstelik. Ortalık iyice soğuktu oysa. Kaba avuçlarıyla terli kaşlarını sildi. İler tutar yerim kalmadı vallahi. Köse Hasan ıslak ceketiyle içliğini çıkarmıştı. Sarsıla sarsıla titriyordu. Benim ya, donuyorum. Bir tuhaf soğuğu var buranın. Bedenime soğuk sular işledi tekmil. Cımcılık oldum. İflassızın Yusuf Köse Hasan'ın kuru gövdesine korkuyla baktı. Aman deyim Hasan, ayağını sıkı bas. Niye, dedi Hasan. Hasta masta olup mu olma başımıza da. Taksirat, ben sıkı basıyorum ama tecelli. Emmim fıkara, ölüm dediler mi cini tepesine çıkmaz mıydı? Ali onları dinlemiyordu. Lakin, dedi, burada zorlu avratlar var, ha değil mi? Yusuf'un kaşları çatıldı. Ayıp ayıp, sen de evli sayılırsın. Ali ensesini kaşıdı. Aman sen de Yusuf, ne ayıbı. Bir nokta koy, gayıp olsun. Yarım saatlik yemek molası bitince ırgat başı keskin düdüğünü yeniden öttürdü. Çırçır ustası mermer levhada şalteri itti. Bütün makineler döşeme tarlalarını, duvarları sarsarak çalışmaya başladılar. Her şeyde koşan tozlu bir sarsıntı vardı. Elinde sopasıyla ırgat başı işçilere rastgele vuruyordu. Az sonra atölye dolu dizgin çalışmaya başladı. Çırçır avuç avuç kütlü yiyor, iç yağ gibi bembeyaz, kucak kucak pamuk kusuyordu. En kabası 11-12 yaşında pamukçu olanlar, paramparça üst baş yalın ayaklarıyla koşuyor, büyük mengenenin oradaki dört köşe deliğin önüne kucak kucak pamuk taşıyor, bu işi oyun oynar gibi yapıyorlardı. Arada üçü dördü pamukların aralarına yuvarlanıyor, alt alta üst üste boğuşuyorlardı. Bu boğuşma uzayıp çırçırların önlerinde pamuklar bitti mi, süpürgeci kızlar içerliyor, ırgat başı ifrit olarak koşuyordu. Ana avrat din iman, elindeki sopayla nereleri rast gelirse kovalıyordu. Çocukları işlerinin başına. Süpürgeci kızlar gelince, kara don denilen şal var ya da eski basma entarileri içinde kalçaların biçimi yeni almaya başlamış nalin şeylerdi. Pamukçu olanlara içerlemelerine karşılık kendileri de üç dört bir araya geliveriyor, yeni yetişmekte olan kızların o her şeye şaşan merak dolu cinsel konularından birine dalıyor ya da küs oldukları arkadaşlarını çekiştirirken gıcırlı sakızlarını şaklatıyorlardı. Çoğunun dostu vardı. Ya rugan yemenili bir kültücü ya atölyenin makine yağcılarından biri ya da saçları brilyantinli ışıl ışıl herhangi bir işçi. Dostlarla kaş göz anlaşılır, uzaktan uzağa cilveleşilir, sık sık su içmeye, helaya gidilirken oğlan da işini gücünü bırakıp takılır arkalarına. Yolda laf atılır, kızın gönlü varsa gülüverir. Bu gülüverişle iş tamam değildir. Laflar atılacak, gülmeler, gülüşmeler yüzleri aşacak. Oğlan geceleri uyuyamaz olup sararacak, solacaktır. Oğlanın hali hal olmaktan çıktıkça kız da beri yanda arkadaşlarıyla fiskosu, oğlana karşı imansızlığı arttıracaktır. Sonunda kafese girecektir tabii. Delikanlıya gün doğmuş, dünyalar onun olmuştur. Eli işte, gözü oynaşta. Kızla sık sık bakışıp gülüştükçe yanakları al al, gözleri pırıl pırıl koşacaktır kızın çevresinde, pervane gibi. Irgat başının gözünden kaçmaz tabii bunlar. Kız ya da oğlan. Allah vere dalga geçip işlerinde kusur etsinler. Ettiler mi kısa kalın sopa enselerinde, omuz başlarındadır. Ne olursa olsun, kız da oğlan da hayatlarından memnundurlar. Kız sık sık Hela'ya su içmeye çıkar. Fabrikanın pamuk tozları uçuşan makine şakırtısı yüklü havasında çoğu zaman ufacık ampullerle de aydınlanmış, makine aralarındaki daracık yollarda şıpın gibi durup konuşuverirler. Paydoslarda da oğlan sevgilisine şam tatlısı, kebap ısmarlar, gazoz ikram eder. Bu kızların çoğu daha memeleri kabarmadan gebe kalırlar. Doğurur, anne olur, yine gebe kalır, yine doğurur, yine gebe, yine doğum. Sonunda ya tanınmayacak kadar çirkinleşir, ya da yeni dostlar ardından koşan kocalarının tekmesiyle elden ele dolaşır, en sonunda da babaları yaşında birinin kahrını çekmek zorunda kalırlar.
Ayrım sonu.